Ayrım 15, sayfa 176. Mayın gemileri Buve'nin battığı yerde ve çevresinde çok sıkı arama yapıyorlardı. 3 mayın bulup patlattılar. Başka mayın olsa bulunurdu. Birleşik Donanma komutanları böyle düşünmüş olmalıydılar. Çünkü savaş alanını yine bütünüyle güvenli saydılar ve yayıldılar. Oysa geride barut ve Türk'ün hıncıyla dolu 14 mayın daha vardı. Yeni öne geçen 8 İngiliz zırhlısı büyük bir heves ve şiddetle savaşa asıldı. Gerideki İngiliz zırhlıları da savaşı terk eden Inflexible'ın dışında ateşe katıldılar. Savaş alanına tabya ve iki yakadaki bataryalara ateş yağdıran 11 yüzen kale yayılmıştı. Savaşın 3. ve son aşaması başlamıştı. Gün batmadan iki yandan biri pes edecekti. İngilizlerin ataklığına karşı Türkler bu sırada yine yavaşlamışlardı. Donanma komutanları bu durgunluğa bakarak savaşı kazanmak üzere oldukları düşüncesine kapıldılar. Yanılıyorlardı. Tabyalar topları kapatan toprakları temizlemek, kızan namluları dinlendirmek için yine mola vermişlerdi. Çok geçmedi, saat 15'te yeniden canlandılar. Yüzen kalelere mermi yağdırmaya başladılar. Ateş kavgası gittikçe hızlandı ve çok sertleşti. Savaş sisi gittikçe yoğunlaştı, gürültü gittikçe arttı. İki yanda bir insanın dayanabileceği en çetin zorluklara katlanmakta, silahlarının hakkını vermekteydi. Zafer sarkacı iki yan arasında gidip geliyordu. Bu duyarlı aşamada tabyalar Irresistible'ı yakaladılar, bırakmadılar. Zırhlı çok yakınına düşen tehlikeli mermilerden kurtulmak amacıyla Türk topları için kör nokta olduğunu bildiği karanlık limana çekilme manevraları yapmaya başladı. Kaptanın bilgili bir denizci olduğu anlaşılıyordu ama bu suların tekin olmadığını bilmiyordu. Saat 16'da büyük bir patlama oldu. Irresistible da Nusrat'ın döktüğü mayınlardan birine çarpmıştı. Zırhlının altı parçalandı, makine dairesine su doldu. Gemi felç oldu. Cesur bir destroyer zırhlıya yanaşarak mürettebatını kurtardı. Kaptanıyla birlikte bir başka zırhlıya taşıdı. Dipnot: 138 denizci kayıptır. Atase, Çanakkale 1, sayfa 287. İngiliz bildirisine dayanarak. Irresistible başıboş kaldı. Bir İngiliz zırhlısı Çanakkale boğazında akıntıya kapılarak sarhoş gibi oraya buraya sürükleniyordu. Bu trajik görünüm Amiral de Robeck'i çok sarstı. Amiral Carden'i hasta eden korkular onun içinde de uyandı. Bu korkuları ancak kesin ve çabuk bir zafer bastırabilirdi. Öndeki zırhlılara ard arda daha yakın, daha yoğun, daha sert hücum etmeleri emrini verdi. Artık boğazı yarıp geçmeliydiler. Çok olmuştu bu Türkler. Birleşik Donanma bütün toplarını konuşturarak son gücüyle hücuma geçti. Kıyamet herhalde böyle bir şey olmalıydı. Boğaz toprağı, havası ve deniziyle cayır cayır yanıyordu. Ocean adlı zırhlı bir yandan tabya ve bataryalara ateş kusmakta, bir yandan da onların ateşlerinden korunmak için Erenköy körfezinde dans etmekteydi. Denizcilikten anlayanların övgüyle izleyeceği bir ustalık gösterisiydi bu. Gösteri uzun sürmedi. Ocean da Nusrat'ın mayınlarından birine dokundu. Dans sona erdi. Dehşetli bir patlayış sesi savaş alanını allak bullak etti. Zırhlı ağır yaralanmıştı, kurtarmak imkansızdı. Ocean da boşaltıldı. Denizciler disiplin içinde güvertede toplanıp gelen gemilere, torpido botlara geçtiler. Bu zırhlı da başıboş bırakıldı. Bu ve batmıştı. Irresistible ile Ocean bir süre sonra batacaklardı. 5 zırhlı da yaraları nedeniyle savaş alanından ayrılmak zorunda kalmıştı. Donanma yarıya yakın kuvvetini kaybetmişti. Bu sonuç katlanılabilir kayıp oranının çok üstündeydi. Ayrıca kaybedilmiş küçük savaş gemileri de vardı. Amiral de Robeck geri çekilme emri verdi. Saat 18'di. Yenilmez armada yenilmişti. Dipnot: Birleşik Donanmanın kayıpları 3 zırhlı, 1 destroyer, 3 mayın gemisi, birkaç torpido battı, 5 zırhlı savaş dışı kaldı. İnsanca kayıp 800 kişiden fazla. Türkler: Kayıp 79 şehit ve yaralı Türk, 18 ölü ve yaralı Alman, Anadolu Hamidiye tabyası. Kullanılamayacak kadar hasar gören top sayısı yaklaşık 9. Türklerin harcadığı mermi 2250. Kaynak Atase, Çanakkale, cilt 1, sayfa 209 ve devamı. Birleşik Donanmanın harcadığı mermi sayısı bilinmiyor. Sayısı 18 Mart günü yalnız Dardanos bataryasına 4000 mermi düştüğü dikkate alınarak kestirilebilir. Atase Çanakkale cilt 1 sayfa 212. Bazı yabancı kitaplarda Türklerin yeterli mermisi kalmamıştı. Bir ikinci saldırıya dayanamaz yenilirlerdi. İkinci saldırının yapılmaması yanlış olmuştur gibi düşünceler yer alıyor. Bu görüşe yer veren bazı Türk yazarları da var. Bu düşünce gerçeklere dayanmıyor. Türkler tutumlu davranmışlar, kritik cephanenin üçte birini harcamışlardı. Üçte ikisi duruyordu. Standart cephanede sorun yoktu. Birleşik donanma ancak bir mayın hattını tümüyle, ikinci hattın yarısını temizleyebilmişti. Geride 8 mayın hattı daha vardı. Kısacası Türkler iki saldırıyı daha rahatlıkla karşılayabilecek durumdaydılar. Fahri Belen, 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi, 1915 yılı hareketleri, sayfa 149. Kadri Ener, Çanakkale Savaşları Tarihi, sayfa 19. Erenköy bölgesi ağır topçu bölge komutanı Alman Albay Verlen'in verdiği ayrıntılı bilgiye dayanarak, acaba Birleşik Donanma iki saldırıya daha dayanabilir miydi? Asıl sorulacak soru bu. Türkler armadanın yenilgiyi kabul ederek savaş alanını terk ediyor olmasına inanmakta güçlük çektiler. Bu çok büyük tarihin akışını etkileyecek bir sonuç, olağanüstü bir zafer demekti. İnanmak kolay değildi. Bir keşif uçağı geri çekilişi kesinlikle saptadı. Birleşik Donanma da artık açıkça dönüşe geçmişti. O zaman inandılar. Gün batıyordu. Denizde, gökte kan kırmızıya kesmişti. Sabah marşlar çalarak boğaza giren Birleşik Donanmanın gururlu zırhlıları, orta ve küçük savaş gemileri, torpido botları, motorları, mayın arama tarama gemileri, Hamilton'ın deyişiyle bir cenaze korteji gibi sessizce Çanakkale Boğazı'nı terk ediyorlardı. Sonunda onlar da yenilginin acı tadını tatmışlardı. Topçular şükür secdesine kapandılar. Bu zafer yüzlerce yıllık ezikliğe, emperyalizmi yenilmez sanmaya son veriyordu. Balkan yenilgisinin, Sarıkamış felaketinin, Süveyş fiyaskosunun cesaret kırıcı etkilerini silecekti. Emperyalistleri parayı, çeliği, makineyi, barutu, kader sanılan zavallılığı, aşağılık duygusunu, Avrupa önünde emir eri gibi durma alışkanlığını yenmişlerdi. Bu zafer daha büyük, zorlu direnişlerin, atılımların mayası olacaktı. Yurtseverler mutlu bir Türkiye yaratmak için kimi ciddi, kimi çocuksu, hepsi sevgi ürünü tasarılar düşünecek, hayallere dalacak reçeteler yazacaklardı. Müstahkem mevkide tabya ve bataryalarda bir Türk geleneği olarak herkes komutanını kutladı. Rütbelerine göre komutanı kucaklıyor ya da elini öpüyorlardı. Şamatasız, ağırbaşlı, soylu bir kutlamaydı. Sonuç İstanbul'a bildirildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, şehitler vatana eklendi. Bu akşam asker zafer yemeği yiyecekti. Etli kuru fasulye, bulgur pilavı, un helvası. Başta Edremitli Seyit olmak üzere dileyene dilediği kadar da ekmek. Bu sevince bir çıkarma olasılığına karşı alarmda beklemiş olan 4 tümen de katıldı. Dipnot: Saros, Bolayır'da 7. tümen, Gelibolu'da 9. tümenin 2 alayı ve 19. tümen, Çanakkale yakasında 9. tümenin 1 alayı, 64. alay ve 11. tümen var. Ayrıca bazı bağımsız jandarma birlikleri bulunuyor. Bu birliklerin yiğitlikleri unutulamaz. Düşmanı karaya çıkarken kahredecek olan kıyı birlikleri ellerini akşama kadar tetikten çekmemişlerdi. Sonra ertesi gün için hazırlanılacak, sabaha kadar çalışılarak tabyalar, bataryalar derlenecek, yıkıntılar temizlenecek, toplar elden geçirilecek, sakatlananlar onarılacak, mayın hatları denetlenecek, eksik mayınlar tamamlanacaktı. Sabah herkes yeni bir savaşa hazır olacaktı. Son dakikaya kadar kuşku içinde bekleyen İstanbul'da sonucu bildiren telgraf üzerine kıyamet koptu. Sadrazam Said Halim Paşa bile o kadar düşkün oldu, protokolü unutup herkeste sarmaş dolaş oldu. Başkomutanlıkta da Bronzart Paşa, sonra da şube şefi Almanlar Enver Paşa'yı kutladılar. Şaşkın bir sevinç içindeydiler. Zafer kulaktan kulağa yayıldı. Halk sokaklara döküldü, evler, dükkanlar bayraklarla donatıldı. Minarelerin kandilleri yakıldı. Süleymaniye Camisi'nin yaşlı mahyacısı çıraklarıyla geldi, düşündüğü cümleyi iki minare arasına kandillerle yazıp yatsı namazına yetiştirdi. Çanakkale geçilmez. Bu kısacık cümle yıldırım hızıyla dört bir yana yayılıp benimsenecek, milli bir parola olacaktı. Birçok İstanbullu motorlara, sandallara doluşup marşlar, şarkılar söyleyerek boğazı gezmeye çıktı. Günlerdir azap içinde yaşayan binlerce erkeği işinden evine taşıyan boğaz vapurları bayram yerine döndü. Ada vapurundaki şamatacı Rumların bile sesi kesildi. Aylı yıldızlı bir İstanbul gecesi başlamıştı. Boğaz içi ışıltılar içindeydi. Deniz de bu sevinci paylaşıyor gibiydi. Orhan'ı cumbaya oturttular. Hepsi gözleri dolu dolu boğazı seyrettiler. Sözün gereksiz olduğu çok özel bir saatti. Büyükdere'de Nesrin odasına kaçmış, rahat rahat sevinç gözyaşları döküyordu. Saldırının başladığı haberi okula öğleyin gelmiş, akılları Çanakkale'de kalmıştı. Sonucu eve döndükten sonra dayısının telefonuyla öğrenmiş, sevinçten delirmişti. Paşa babası da delirmişti ama onu İngilizlerin yenilmesi delirtmişti. Çanakkale'yi geçip İstanbul'a gelmelerini, İttihatçıları iktidardan atmalarını istiyordu. Sonrası kolaydı. Onun gözünde İngiltere dünyanın efendisiydi, ona karşı gelinemezdi. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin birçok üyesi de Nesrin'in paşa babası gibi düşünüyordu. İngiltere'nin uzun zamandır Osmanlı Devleti'ni parçalamak, Türkleri ezmek için durmaksızın çalıştığını bildikleri halde İngiliz bağımlılığından cayamıyorlardı. Bağımsız, onurlu bir devlet olmanın zevkini hiç tanımıyor, anlamıyor, tatmak da istemiyorlardı. Nesrin'in dayısı Teğmen, Vedat ve birkaç arkadaşı bu akşam evlere dağılmadılar. Üniformalarını çıkarmadan Tokatlıyan'a gittiler. Büyük yemek salonunda göze çarpan bir masaya oturdular, bol meze ve rakı istediler. Levantender'in İstanbul'da kalmış, İngiliz ve Fransızların öfkeli, hayal kırıklığına uğramış, kıskanç bakışları altında zaferin keyfini çıkaracaklardı. Teğmen Faruk bu gece okulda nöbetçiydi. Nöbetçi subayların odası boğazı görüyordu. Yorgun İstanbulluların zafer şerefine bütün ışıklarını yakmış olan boğaz vapurlarından taşan mutlulukları nöbetçi subayları duygulandırdı. Binbaşı içini çekti. Türkler sevinmek için neden hep bu kadar ağır bedel ödemek zorundadır? Birleşik donanmanın zaferini bekleyen Ermeniler ve Rumlar hazırladıkları bayrakları sandıklara kaldırdılar. Dipnot: Kasım 1918'de İstanbul galiplerce işgal edilirken sandıklardan çıkarıp evlerini ve dükkanlarını süsleyecekler. Türk zaferi Rusları özellikle de İstanbul'a çıkartma yapmak için Birleşik Donanmanın Marmara'ya geçmesini ve Yavuz'u ezmesini bekleyen Odessa'daki birliğin komutanı General Istomin'i ve Çar II. Nikolay'ı üzüntüye boğdu. ABD Büyükelçisi Morgenthau ile İstanbul'a gelmelerini beklediği kibar İngiliz amiralleri için odalar hazırlatmış olan eşi de çok üzüldüler. Büyükelçi daha yakında Çanakkale'ye gitmiş, her yeri gezmiş, Türk savunmasının eskiliğini, yetersizliğini kendi gözleriyle görmüştü. ''Şunlar, şu Türkler, o müthiş donanmayı nasıl yendiler?'' Dipnot: Devler Ülkesinde Devler Savaşı, Henry Morgenthau, ABD Büyükelçisi'nin anıları, sayfa 145 ve devamı. Sinirden yüzünü kaşıya kaşıya kanattı. Bu başarı Türkleri çok şımartacaktı. Londra akşam gazeteleri sonucun zaferle biteceğine o kadar güveniyorlardı ki duraksamadan Çanakkale'nin geçildiğini, donanmanın Marmara'ya girdiğini bildirdiler. Halk keyifle papları dolduracak, sansür dolayısıyla yumuşatılmış gerçeği ancak ertesi gün öğrenebilecekti. Amiral de Robek çok sinirliydi. Amiral Carden'i hasta eden olasılık kendi komutanlığı sırasında gerçekleşmişti. Yenilmişlerdi. Carden'in korktuğu ne varsa hepsi başına gelmişti. 3 zırhlı batmıştı, 5 zırhlı ağır yaralıydı. 1000'e yakın denizci kaybedilmişti, donanma çökmüştü. Nasıl olmuştu bu? Eski İngilizlerin saygıyla andıkları koca Türk geri mi dönmüştü? Ne olmuştu? Albay Keyes yenilmedik, çekildik diyordu. İyimserliğini koruyor, cephane getirtip birkaç gün içine yeniden saldırmayı öneriyordu. Bu kez boğazın kesinlikle geçileceğine inanmaktaydı. Hareketsiz kalıp yenilgiyi kabullenmek doğru olmazdı, olmayacaktı. Kral, Lordlar Kamarası, Avam Kamarası, Başbakan, Hükümet, Savaş Kurulu, Churchill, Lord Fisher, Lord Kitchener, basın, kamuoyu, hiçbiri, hiç kimse bu yenilgiyi bağışlamazdı. İmparatorluk Hindistan'da saygınlığını, Yakın Doğu'da etkisini yitirirdi. Çabuk bir zafer şarttı. Amiral de Robek gereken hazırlığı yaparak yeniden saldırmaya karar verdi. Bu saatte General Hamilton da Lord Kitchener'a günün raporunu yazmaktaydı. Donanmanın sefil bir halde boğazı terk edişine, en sağlam gemilerin bile yara bere içinde olduklarını görmüş, içi sızlamıştı. Dar uzun bir su yolu karadaki topların tehdidi altında yalnız donanmanın zorlamasıyla geçilemezdi. Deniz ve kara işbirliğine gerek vardı. Birleşik Ordu karayoluyla Geçit'e varır, oradaki tabyaları ele geçirir, susturur. Boğazı ve İstanbul yolunu donanmaya açardı. Orgeneral Hamilton bunu başaracağına güveniyordu. 19 Mart sabahı İstanbul'da zafer şenlikleri yeniden başladı. Birbirlerini tanımayanlar bile selamlaşıyor, konuşuyor, ayrılırken kucaklaşıp öpüşüyorlardı. Zafer haberi dün akşam şimşek gibi çakmıştı. Bugün neler olduğu hakkında geniş bilgi gelmeye başladı. Zaferin büyüklüğü daha iyi anlaşıldı. Birçok insanın duruşu, yürüyüşü, bakışı değişti. Bu sevinç eğer sürerse cemaat, aşiret, kabile, boy, soy, bölge, tarikat, mezhep halinde parça parça, bölük bölçük yaşayan Anadolu halkını birleştirecek, yurt kardeşi, millet yapacaktı. Özlenen, hak edilen dirliği bu güzel birlik sağlardı.